bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Yaşam Yolu, Bir Eğitim Destanı, 1. Kitap, Anton S. Makarenko, Payel Yayınları, 2. Basım, Türkçe'ye çeviren Şemsa Yiğin, okuyan Aysel Köksal. İç savaşın alevlerinin henüz tümüyle sönmediği ve yaşamın daha yeni yeni normale dönmeye başladığı dönemde, 1920 güzünde Eğitim Bakanlığı, o zamanlar genç bir öğretmen olan Anton Semyonovich Makarenko'ya kimsesiz çocuklarla çocuk suçlular için bir topluluk kurma görevini verdi. 1921 yılında Gorki topluluğu adını alan bu çalışma, öğrenme, yaşama okulu, ana babaları iç savaşta ya da hastalıktan, açlıktan ölen sokak çocuklarını bir araya getirdi. Bu toplum dışına itilmiş gençleri değiştirmek ve onları birer dürüst, değerli, üretici insan haline getirmek Makarenko'nun yaşamının ereği oldu. Buradan elde ettiği zengin yaşam deneyimlerinin ışığı altında yıllar sonra kaleme aldığı Yaşam Yolu kitabıyla da büyük bir eğitimci olduğu kadar büyük bir yazar olduğunu kanıtladı. "Bu kitap benim her şeyim," diyen Makarenko, bu yapıtını tümüyle olgulara dayandırmış, birkaç ad ve durum dışında hiçbir şeyi değiştirmemiştir. Anton Semyonovich Makarenko, 13 Mart 1888'de Ukrayna'da Harkov yakınlarında Belepoli adındaki küçük bir köyde doğdu. Babası da dedesi gibi badanacıydı. Ailenin 4 çocuğundan ikincisi olan Anton, 5 yaşında okumayı öğrendi. 7 yaşında okula başladı. 1900 yılında Kirokov'a taşındılar. Burada 6 yıllık bir eğitim gördü ve 1904'te okulu birincilikle bitirdi. Daha sonra 1 yıllık bir eğitim pedagoji kursu görerek ilkokul öğretmeni oldu. 1911 yılında Dolinskaya İstasyon Okulu'na atandı. 1914 yılında yeni açılan Poltava Eğitim Okulu'na girdi. Birkaç yıl Kirokov ve Poltava'da ilkokul müdürlüğü yaptı. 1920 Eylül'ünde daha sonra Gorki Topluluğu adını verdiği Çalışma, Öğrenme, Yaşama Okulu'nu kurdu. 1928 Eylül'ünde de eski öğrencilerinin yardımıyla Zerjinski Eğitim Topluluğu'nu kurdu. Bu okulda 7 yıl çalıştıktan sonra bu tür okulların bağlı bulunduğu eğitim merkezinde çalıştı. Bütün bu etkinlikleri sırasında yazınsal alanda da çalışmalarını hiç bırakmadı. Gorki ile sürekli yazışma halindeydi. Yaşam Yolunu 10 yılda tamamladı. 7 ciltte toplanan tüm yapıtları arasında birkaç roman, kısa öyküler, oyunlar, film öyküleri, denemeler, eğitim yazıları vardır. Makarenko'nun en çok tanınan kitapları Yaşam Yolu, Yaşamayı Öğrenmek ve Anababaların Kitabı'dır. 1939 yılında edebiyata yaptığı katkılardan dolayı ödüllendirilen Makarenko, aynı yılın Nisan'ında bir kalp krizi sonucu öldü. Anton Makarenko. Makarenko 1888'de Ukrayna'da doğdu. Babası yapı ressamıydı. Makarenko daha 17 yaşında bir delikanlıyken, bir yıl eğitim dersleri aldıktan sonra bölgedeki demiryolu işçilerinin çocuklarının geldiği bir okula eğitmen oldu. Makarenko ancak 9 yıl sonra kendini geliştirme olanağını buldu. 1914'te Poltava'daki eğitim kurumuna girdi. 1917'de pek iyi dereceyle bitirdi. Genç eğitmen günlük çalışmasında büyük bir tutkuyla yeni yöntemler arıyordu. Öğrencilerinin çok sevdiği sıra dışı bir eğiticiydi. Makarenko, eğitim alanındaki yerleşik Rus ya da evrensel yapıtlara büyük zaman ayırıyordu. Kısa sürede eğitim bilimin, pedagojinin kuramsal yanlarıyla ilgilenmeye, yeni bir eğitim dizgesi üzerinde düşünmeye başladı. Aynı zamanda kitap yazmayı, eğiticilik uğraşıyla yazarlığını at başı götürmeyi düşünüyordu. Ekim devriminden sonra iktisadi yaşam allak bullak olmuştu. Düzeltebilmek için büyük çabaların harcanması gerekiyordu. 1921'de açlık ülkenin birçok bölgesini kırdı geçirdi. yüzüstü bırakılan çocuklar ulusal bir felaket haline geldi. Ülke büyük çabalarla anasız, babasız, ailesiz binlerce çocuğu kurtarmaya uğraştı. Bu çocuklar kendileri için kurulmuş yetiştirme yurtlarına ya da eğitim topluluklarına gönderiliyordu. Bunun üzerine Makarenko eğitim alanının en çetin bölümünde çalışmaya koştu. 1920'de yüzüstü bırakılmış çocuklarla başıboş gençler için bir topluluk kurdu. Bu topluluk Poltava yakınlarındaydı. Makarenko onu 1928'e dek yönetti. Önerisi üzerine birliğe Gorki topluluğu adı verildi. Bu topluluk yöneticisinin gerçekleştirdiği işe tam anlamıyla uygun bir addı. Gorki'nin yapıtları Makarenko'nun oluşumunda büyük yer tutar. Birbiri ardı sıra fırıncılık, boyacılık, aş evlerinde bulaşıkçılık yapmış olan Gorki, Makarenko'ya çok yakındı. Gorki gibi Makarenko da kendi kendini yetiştirmişti. Kültür dünyasına amansız bir çalışmaya girmişti. Gorki'nin Makarenko'ya aşıladığı insan inancı, başıboş gençlerin en umutsuzlarındaki iyi yanı bulup ortaya çıkarmasına yardım ediyordu. Makarenko, Gorki'nin etkisiyle eğitsel deneyimine anlam veren şu kuralı benimsemişti. İnsandan en çoğunu istemek, onu elden geldiğince çok saymak. Çok çetin çocuklarla uğraşan Makarenko, sonradan çok işe yarayan yeni eğitim ilkeleri geliştirmiştir. Eğitim topluluğunun yöneticisi, eğitimi iki kişinin, eğitmenle eğittiği öğrencinin karşılıklı etkinliğine indirgeyen geleneksel denklemi elinin tersiyle itti. Kişiliğin oluşumunda en büyük önemin eğitimcilerden, eğitilecek çocuklardan meydana gelen ve yetkili birinin yönettiği topluluklarda olduğu sonucuna vardı. Eğitim topluluğundaki yaşam, eğitilen çocukların her birinin kendi kendisini edilgen bir nesne gibi değil, topluluğun yazgı ve onurundan sorumlu öbür insanlarla aynı haklara sahip, etkin bir üye gibi duyumsamasını sağlayacak biçimde düzenlenmişti. Makarenko, eğitim dizgesinde okul eğitimiyle at başı giden üretici çalışmaya büyük önem veriyordu. Eğitim topluluğunda tarım son derece güzel örgütlenmişti. Bunun sonucu, güçlünün zayıflara boyun eğdirmesi yasasına göre yaşayan bu düzen tanımaz çocukların tam anlamıyla değişmesi oldu. Makarenko, 1927-1935 arasında sonradan ün kazanan başka bir eğitim merkezini yönetti. Harkov'daki Jerzinski topluluğu. Bu, Makarenko'nun giriştiği denemenin doruğu, kafası yeniliğe açık bu eğitimcinin yaşamındaki yeni bir aşamadır. Bu toplulukta bedensel çalışmayla kafa çalışması iç içeydi. Topluluktaki herkes günde 4-5 saat ortaokulda okumak, uygulayımın en son olanaklarıyla donatılmış elektrikli aygıtlar ya da fotoğraf araç gelişleri fabrikalarında da 4 saat çalışmak zorundaydı. Toplulukta yaşayanların kazandıkları para yaşama koşullarının düzeltilmesine harcanıyordu. Son derece güzel örgütlenmiş çeşitli dersler vardı. Spor etkinlikleri, bir orkestra, tiyatro saatleri, ülkenin türlü bölgelerine geziler, toplulukta yaşayanların kültür düzeyinin yükseltilmesine yardım ediyordu. Topluluktaki yaşam öylesine iyi örgütlenmişti, öylesine doluydu ki burada bir estetik yetkinlikten bile söz edebiliriz. Topluluktaki çocukların birçoğu daha sonra yüksek öğrenim görecek, ülkenin düşünsel yaşamına katılacaktır. Makarenko'nun çalışması yan tutmayan kişilerce öğrenildiği an saygı ve coşkunlukla karşılanıyordu. Bunun büyük erimini gerektiği gibi değerlendiren ilk kişilerden biri Gorki olmuştur. Makarenko ile çocukları 1928'den sonra Gorki ile sürekli olarak yazışmışlardır. Gorki eğitim topluluğunun yaşamını dikkatle izliyordu. Yenilikçi kafası, o günkü eğitim dünyasının etkili kişilerinden kimisince iyi anlaşılmayan Makarenko'yu bütün tinsel gücüyle destekledi. 1928 yazında Gorki, eğitim topluluğunda bir süre kaldı. Buluşma sevinçli ve coşturucu oldu. Gorki, sabahtan akşama dek mektupla tanıdığı Makarenko'nun çocuklarıyla yan yanaydı. Çalışması tam anlamıyla insanseverliğini yansıtan eğitim topluluğu yöneticisiyle saatlerce tartışıyordu. Makarenko sonradan Gorki ile geçirilen o günlerin ömrünün en güzel günleri olduğunu söylemiştir. Gorki ile ilinti hiç kesilmemiştir. 1933'te Gorki uzun gözlemlerinin dökümünü çıkararak Makarenko'ya şunları yazıyordu. Büyük önem taşıyan ve tam anlamıyla başarıya ulaşmış bulunan deneyiminizin erimi bence dünya çapındadır. İşinin ustası ve dostu tarafından böylesine değerlendirildiğini görmenin Makarenko'yu nasıl sevindirdiğini söylemek gereksiz. Gorki, Makarenko'nun yazarlık yaşamında da belirleyici olmuştur. Makarenko, son derece kötü koşullarda, dinlenme ve uyku saatlerinden çalarak 1925'te en önemli yazınsal yapıtına girişmiştir, Yaşam Yolu. 10 yıl üzerine çalıştığı bu yapıtın tamamlanmasını Gorki'nin yüreklendirmeleri ve üstelemesi sağlamıştır. Yaşam Yolu 1933-35 arasında Gorki'nin yönettiği yıllıklarda yayımlanmıştır. Yaşam Yolu gerçek olgulara dayanmaktadır. Poltava'daki eğitim topluluğunun bütün yaşamını anlatmaktadır. Yazarın kendisinin de belirttiği gibi kitapta birkaç aile adıyla birkaç ender durumun dışında hiçbir şey uydurma değildir. Bununla birlikte eğitsel şiir diye de anılan bu kitap, eğitim topluluğunun romanlaştırılmış yaşamı da değildir. Makarenko, tanıklık ettiği ve katıldığı değişik olaylar arasından en anlamlı ve ilginç olanlarını seçmiştir. Yazar, kişilerinin betimlenmesine, gerçek olayların yansıtılmasına, gerçek sanatın bütün parlaklığını katmıştır. Makarenko, büyük bir içtenlikle ve şiirli, hafif bir acı alayla eğitim topluluğundaki çalışması sırasında kafasında beliren düşünce ve coşkuları dile getirmektedir. Kitabın baş kişisi olan topluluk, bütün karmaşıklığıyla, bütün çelişkileriyle canlandırılmıştır. Yazar, eğitim topluluğunda doğmakta olan yeni yöntemlerin yürürlükten kalkmakta olan ama büyük bir inatla direnen eski yöntemlere karşı verdiği amansız kavgayı, topluluğun birey üzerindeki iyileştirici etkisini göstermektedir. Yaşam Yolu'nun yazarı için, söz konusu topluluk canlı bir varlıktır, sürekli büyümektedir. Her biri kendi açısından ilginç, değişik bireylerden oluşmuştur. Topluluk, beylik, alışılmış bir karmaşık yapı değildir. Sınırsız dalgalanmalarla dolu bir kişilik denizidir, demiştir. Yaşam Yolu'nun el yazması taslaklarından birinde. Makarenko çocuklarından pek çoğunun çok anlamlı, canlı resmini çizer. Kitabı okuyanlar Karabonov'un taşkınlığını, Zadarov'un ölçüllüğünü, Lapot'un bilmez tükenmez alaycılığını, Verşnev'in akılcı dinginliğini, Bratchenko'nun bağnaz dinginliğini, Galatenko'nun tembelliğini, Burun'un ağır kanlılığını ve daha birçok kişinin özelliğini anımsayacaklardır. Kişilerin ve yazgılarının çeşitliliğine karşın hepsinin ortak bir yanları vardır. İnsanın daha iyi bir yaşam için nasıl savaştığını, bu savaşım sırasında nasıl değiştiğini, bencilliğini nasıl yendiğini, yavaş yavaş kişisel çıkarlarının nasıl herkesin çıkarlarıyla karıştığını görürüz. Makarenko buna bireyin toplumsallaşması adını vermektedir. Kitaptaki kahramanların kargaşacılıktan topluluğun yaşamına etkin olarak katılmaya geçişleri, yazar tarafından özgür ve bilinçli bir çalışmanın meyvesi diye gösterilmektedir. Eğitim topluluğunun işlerine vurgun üyeleri ve onları iş başında gösteren sahneler kitabın en başarılı bölümleridir. İnsanoğlu çalışma aracılığıyla başkalarıyla bir olmanın engin sevincini öğrenmektedir. İnsan saygınlığı duygusunun pekiştiği görülmektedir. Önünde güzelliklerle dolu yepyeni bir dünya açılmaktadır. Müthiş bir çekim gücü olan bir dünya. Bu, Makarenko'nun da dediği gibi, yeninin gizemli doğuşunun, yaşam yolunda sanatın bütün inandırıcı ve hayran bırakıcı yanlarıyla gösterilmesidir. Yazar, Gorki eğitim topluluğuna katılmaya gelen kuryajlı yüzüstü bırakılmış çocuklardan söz ederken şöyle der. Önlerinde sevinçlerin en büyüğünü veren bir ufkun açıldığını, insan kişiliğinin değerini gördüler. Yaşam yolundaki kahramanların çoğu için aynı şeyi söyleyebiliriz. Gerçek bir eğitim topluluğu insanı kişiliğinden etmemekte, tersine kişiliğin gelişebilmesi için yeni koşullar yaratmaktadır. Bu, Makarenko'nun kitabının belli başlı düşünlerinden biridir. Makarenko kitabında beklenmedik bir ozan olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim çalışmasının, insanın değişiminin, insanlar arasındaki dostluğa ve işbirliğine dayalı yeni ilintilerin şiiridir yazdığı. Yazar, bir eğitim topluluğundaki yaşam gibi ilk bakışta son derece sınırlı gözükebilecek bir örnekle sağlıklı bir toplumun yaratıcı olanaklarını gözler önüne sermektedir. 1934'te Makarenko, Sovyet Yazarlar Birliği'ne kabul edilmiştir. 1937'de Moskova'ya yerleşmiş, kendini yazarlığa vermiştir. Ömrünün son yıllarında ki 1939'da ölmüştür, yazar büyük bir yaratıcı dönem yaşamıştır. Değişik türlerde bir sürü yapıt kaleme almıştır. Anababaların Kitabı 1937 ile Kulelerde Bayraklar 1938 bunlar arasındadır. Yazar, geniş ve destansı topluluk yaşantısından sonra görüş alanını sınırlandırıp aileye indirgemekten çekinmemiştir. Ve ortaya Anababaların Kitabı çıkmıştır. Ama bu onu salt aile sorunlarını irdeleyen bir kitap haline getirmez. Makarenko, aile içindeki eğitim sorunlarını kişiliğin oluşmasının temel sorunlarına bağlamayı başarmıştır. Anababaların Kitabı bir ailenin günlük yaşamını dile getirir. Yazar, göze çarpmadan geçirebilecek, ilk bakışta dikkate değer gözükmeyen bir eğitimciyle bir sanatçının gözünde ilginç ve önemli olan her şeye değinir. Belli ve ilk bakışta son derece özelmiş gibi duran bir olaydan geniş genellemelere varır. Makarenko, Anababaların Kitabında son derece yaygın ama aldatıcı bir düşünceyle savaşır. Aile eğitiminin çocuklara duyulan içten gelme sevgiye dayandığı düşüncesi. Kitap, anababalarla çocuklarının ruh dünyasına derinlemesine girer. Makarenko, çocuğun aile içindeki eğitimini nesnel bir toplumsal süreç sayar ve bu sürecin gerektiği gibi düzene konmasının kaçınılmaz olduğunu öne sürer. Aile, yalnız aile bağlarıyla bir araya gelmiş kişilerin yakınlığı değildir, ayrıca bir topluluktur, toplumun ilk ve doğal hücresidir. Aile topluluğunu düzene koyan kişilerin tinsel ve toplumsal görüşleri, yani anababaların davranış ve tutumları, çocukların eğitiminin başarılı olup olmamasını belirler. Makarenko'nun kitabının ana düşüncesi budur. Aile eğitimindeki başarısızlıkların somut nedenlerinin türleri, aile içindeki yaşama biçimleri kadar çeşitlidir. Yazar, eğitimcilerin asal yanılgısını tanımlayacak sözcükleri bulmuştur. Belki de eğitimdeki bütün başarısızlıklar şu denkleme indirgenebilir. Açgözlülüğün eğitilmesi. Makarenko, Anababaların Kitabında dış görünüşleri nedenli zararsız olursa olsun bencilliğin eğitilmesine karşı çıkmaktadır. Ailenin asal görevi yırtıcı bir kuş, kamu mallarını sorumsuzca tüketen birini değil, o malları yaratan birini yetiştirmektir. Kusurlu olan insanlar değil, aralarındaki ilintilerdir. Makarenko'nun yaşam yolunu yazarken tuttuğu notlardan alınmış şu kısa söz, bütün yapıtına öncülük eden düşünceyi anlamak istiyorsak çok önemlidir. Makarenko, kitapların içeriğiyle, eğitsel deneyimiyle insanın doğuştan kusurlu olmadığını, tersine bir takım kılıflar altında ne kadar gizlenirse gizlensin, güzel olduğunu öne sürmektedir. Yazar, insanı gerçekten insanca ilintiler içinde, arkadaşlık, dostluk ve birlikte yaşama koşulları içinde başka bir kılığa sokmanın kaçınılmaz olduğunu savunmaktadır. Makarenko'nun bizlere bıraktığı kalıt çok büyüktür. Bu kalıtın içinde yazınsal yapıtlar, gazete yazıları, yazınsal eleştiriler ve eğitim sorunlarına ayrılmış yapıtlar vardır. Yukarıda sözünü ettiğimiz yazınsal yapıtların dışında Makarenko daha başka bir sürü yapıt kaleme almıştır. Burada Jerzinski topluluğundaki yaşamın değişik aşamalarını anlatan 1930 yılı yürüyüşü ve FDI adlı kitapları anımsatmak gerek. Yazarın bütün yapıtlarında değişik araç gereçle işlenmiş, terimin en geniş anlamında eğitim konusuyla karşılaşırız. Binbaşı ve Newton'un Halkaları adlı oyunlarda aynı tema egemendir. Film öyküleri, Onur adlı uzun öykü ve tamamlanmamış romanı Bir Kuşağın Yolları hep aynı konuyu işlemektedir. Makarenko'nun yaşamı her gün yenilenen bir hüner gösterisi, yorulmak bilmez bir çalışma, sürekli bir özünden geçmedir. Makarenko için yaşamak, çalışmak, çalışmak da yaşamaktır. Hiç gevezelik etmeyen, oldukça sakınımlı Makarenko çalışmaya vurgundu ve başkalarıyla ilintilerinde tutkulu bir insandı. Bu tutku şaşmaz bir istençle at başı gitmektedir. Söz konusu istenç, Makarenko'nun yürüttüğü günlük eğitim ve örgütleme çalışmasının gerilimi içinde, binlerce çetin kişilikle boğuşurken büyüyüp güçlenmiştir. Pek çok özveri isteyen bu zorlu çalışma, Makarenko'nun yaşamını kaçınılmaz ama katlanması güç bir kendini feda etmeye dönüştürmemiştir. Bu sert görünüşlü adamın içinde iyilik ve sevecenlik hazineleri gizliydi. Şaşırtıcı bir acı alay duygusu vardı ve gülmek Makarenko için tinsel sağlığın belirtilerinden biriydi. Makarenko büyük bir sevinçle, kolayca, yalınlıkla kendini başkalarına adamıştır. Benim dünyam başkalarıdır. Makarenko'nun bu sözleri her şeyden öte yazınsal etkinliğinin anlamını dile getirmektedir. Onca gence yol gösteren, bir sürü büyük topluluğu yöneten Makarenko herkese özel olarak seslenirdi. her bireyi ayrı ayrı ele aldığınızda güçlüklerini, kuşkularını, insan sıcaklığını göz önüne getirdiğinizde bunlar belki son derece önemsizdir ama büyük insanlık kültürü içinde her biri büyük önem taşır derdi. Makarenko her bireyi karmaşık, şaşırtıcı bir dünya ve kendine göre parlak bir insan olarak görür ve her durum ve koşulda dikkate değer bir bireysel varlık sayardı. Makarenko yaşamı bütün varlığıyla severdi. Onun değerini, şiirini ve güzelliğini sezerdi. Yaşamın güzel olması gerektiğine, onun bütün güzel şeylerin kökeninde bulunduğuna inanıyorum. Yaşamı olduğu gibi seviyorum. Yaşam, kılgısal olmadığı, ölçüt olarak bencilliği almadığı, uğraşıp didinmelerden, tehlikelerden, acılardan, düşüncelerden, doğa karşısındaki bir tür övünç ve bağımsızlıktan oluştuğu için güzeldir. Yaşamı sevdiğim için yaşıyorum, geceyi, gündüzü seviyorum. Uğraşıp didinmeyi seviyorum. İnsanın büyümesini, doğayla boğuşmasını, özellikle de kendi doğasıyla boğuşmasını seyretmeyi seviyorum. Makarenko'nun iyimserliği, insanın yaratıcı güçlerine duyduğu, kötülüğü yenme gücüne duyduğu güvenden gelmektedir. İnsan her şeyden önce insan olmalıdır. Sözcüğünün tam anlamıyla insan olmalı, gerçek bir insan. Makarenko'nun bu sözleri onu bütünüyle dile getirmektedir. Yevgeni Balabanoviç. Ön söz yerine. Yaşam Yolu adlı romana giriş olmak üzere bu ciltte Makarenko'yu yakından tanıyan kişilerin yazdığı 3 makaleyi sunuyoruz. Bu kişiler romanın kendine adandığı Maxim Gorki, Makarenko'nun toplumunda yetişen ve romanda Semyon Karabanov diye anılan RSFSR'nin değerli öğretmenlerinden S. Kalabalin ve Makarenko'nun en yakın dostlarından biri ünlü Sovyet yazarı V. Fink'tir. Kuryaj Manastırı'nı 1891 yılı yazında gezmiş ve o günlerde oldukça ünlü sayılan Kronstadtlı John'la oturup konuşmuştum. Ancak yıllar sonra gene oraya gidip daha önce bana yazdıkları mektuplardan tanıdığım, kendilerine yanıtlar yazdığım küçük dostlar, dünkü sokak çocukları, it kopuk takımı ve toplumsal açıdan tehlikeli üyeler sayılan 400 sakiniyle 3 gün geçirinceye dek yıllar önce gezdiğim manastırın bu ünlü manastır olduğunu anımsamadım. Bu topluluğun çocuklarıyla 4 yıldır mektuplaşmakta, dil bilgisi ve yazımlarındaki düzenli gelişmeyi, toplumsal bilinçlerinin giderek arttığını, çevrelerinde dünyanın bilincine giderek daha çok vardıklarını görüyor, bu küçük serseri, başına buyruk, hırsız ve aylakların, küçük körpe orospuların doğru dürüst birer çalışan insan haline gelmelerini gösterdikleri bu eşsiz gelişmeyi izliyordum. Topluluk kurulalı 7 yıl oluyordu, bunun 4 yılı Poltava valiliğinde geçmişti. 7 yıl içinde işçi üniversitelerine, tarım ve askerlik okullarına ve başka topluluklara bu kez öğretmen olarak küme küme genç gönderilmişti. Gidenlerin yeri hemen hemen hiç boş kalmıyordu. Suçlu soruşturma bürosunun gönderdiği çocuklar, askerlerin sokaktan topladığı evsiz barksızlar hemen topluluğa katılıyor. Bu arada bazı yaşı küçük köprü alt çocukları da kendiliğinden gelip buraya yerleşiyorlardı. Toplulukta yaşayanların toplam sayısı hiçbir zaman 400'ün altına düşmüyordu. Geçen Ekim ayında orada yaşayanlardan N. Denisenko tüm komutanlar adına yazdığı bir mektupta şunları söylüyordu. Buradan ayrıldığınızdan beri her şey nasıl değişti bir bilseniz. Topluluğumuzdaki birçok kişi fabrikalara, işçi üniversitelerine, teknik okullara girmek ve böylece hayata atılmak üzere buradan çıktılar. Eskilerden çok az kimse kaldı. Topluluğun büyük çoğunluğunu yeni gelenler oluşturuyor. Yenilerle çalışmak, onları buradaki yaşantıya uyarlamak, günlük yaşamı düzene koymak, herkesin eşit haklara sahip olduğu, herkesin bir işle uğraştığı böylesi bir eğitim ve çalışma topluluğundaki yaşantıya alışmış kimselerle çalışmaktan çok daha güç elbet. Eskilerin gitmesiyle topluluğumuzdaki disiplin gevşemeye başladı. Ama biz geride kalan eskiler düzenin zayıflamasına, gevşemesine izin vermemeliyiz, vermeyeceğiz de. Topluluğumuzdaki okulun düzeni baştan aşağı değiştirildi. 7 öğrenim yılı süren yeni bir okulla geç kalmışlar için bir sanat okulu kurduk. Bilgi edinmeye, öğrenmeye karşı büyük bir istek olduğu söylenemez gerçi. Ama 400 öğrenciden 400'ü de okula düzenli olarak geliyor, kaytarmayı akıllarından geçirmiyorlar. Şu anda toplulukta 62 gençlik örgütü, komsomol üyesi var. Bunlardan bir kısmı Harkov'da okuyor, birisi ise tıbbiyenin 2. sınıfında. Hepsi de kasabadan 8 kilometre uzaklıkta bulunan topluluğu ev bellemişler, orada yatıp kalkıyorlar. Ve hepsi de öğrencilerin getirdiği yükümlülükleri yerine getirmenin yanı sıra topluluktaki yoldaşlarının günlük işlerine etkin olarak katılıyorlar.